Ayrım 10. Cendere. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Sayfa 105. 8. Bölüm. Erdoğan'a desteğin sırrı. Gazetelerdeki ölüm ilanlarında hiçbir yerde bulamayacağınız biyografik bilgiler gizlidir. Merhumun en yakın akrabalarından en uzağına aynı sayfada buluşur. Peki reklamlarda? 6 Şubat 2019 tarihinde 4 ayrı gazetede tam sayfa ilan vardı. Sabah, Yeni Şafak, Akit ve Takvim. İlanın altında Zeynel Abidin Erdem'in imzası yer alıyordu. Genpa'nın sahibi Erdem, bizi asla bölemeyeceksiniz başlıklı ilanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olunması çağrısında bulunuyordu. Erdem AK Parti'den asla ve asla vazgeçmeyelim diyordu. Asker koğuşundan nişanlıya yazılmış er mektubunu hazırlatan Metin herkese hayırdır dedirtti. En yakın seçim Mart sonundaydı. O da yerel seçimdi. Bir anda ortaya çıkan Erdoğan sevdasının, AKP sevgisinin sebebi neydi ki? İşin içindeki iş çok geçmeden anlaşıldı. Anlatacağız ama önce biraz daha geriye gidelim. 4 Haziran 2007 günü ABD İstanbul Başkonsolosu Deborah K. Jones hazırladığı bilgi notlarını Washington'a gönderdi. Kriptonun başlığı Zeynel Erdem, Gülenci okulları ele alıyor idi. Erdem konuşuyor, Başkonsolos Jones ise kağıda döküyordu. WikiLeaks belgeleri olmasa bu notlardan haberimiz yoktu. ABD'li diplomat Jones'un karşısında oturan Zeynel Abidin Erdem aynı zamanda Türk-Amerikan İş Adamları Derneği onursal başkanıydı. Jones ondan kendisini Amerika'nın avukatı olarak tanımlayan biri diyerek bahsediyordu. İş adamı Erdem, Erdoğan'dan önce de siyasetin içinde olmuştu. 12 Eylül darbecilerinin desteklediği MDP'de il başkanlığı yapmış, Turgut Özal'a yakın durmuştu. Ülkü Ocakları'nda da Adalet Partisi'nde de çalışmıştı. Dedik ya, Erdem'in ana gündemi Fethullah Gülen'di. Başkonsolosa Pensilvanya'da Gülen'e yaptığı ziyaretten bahsediyordu. Yetmiyor, o dönemlerde krize dönen Gülen'in ABD vizesi sorununun çözülmesini istiyordu. O kadar abartmıştı ki ABD'li başkonsolos Erdem'in ağzından Türkiye'de 5 milyon Fethullahçı yaşadığını, yardım edenlerin ise bunun birkaç katı olduğunu not almıştı. Erdem, Fethullahçıların ABD'ye ne kadar iyi niyetle yaklaştığını anlattıktan sonra Gülen'in sınır dışı edilmesinin ters etki yaratacağını söylüyordu. Fakat bizi asıl gülümseten notların Erdoğan-Gülen ilişkisine dair kısmı oldu. Erdem aralarında çok yakın bir ilişki bulunmadığına inandığını belirtti. Birkaç yıl önce ikili arasında bir telefon görüşmesine aracılık etmeye yeltenmiş ancak Gülen tarafından terslenmiş. Bizzat kriptoda Erdem Fethullahçılara yaptığı 10 binlerce dolarlık yardımı da ballandırarak ABD'lilere anlatıyordu. Üstelik bu yardımları makbuzsuz, tabiri caizse masa altından yapıyordu. Gel zaman git zaman Erdoğan ile Gülen kavga etti, Erdem safını yine kazanandan yana seçmiş göründü. Tabii mızrak çuvala sığmadı. İlanın çıktığı günlerde patladı. Malum Zeynel Abidin Erdem, Erdem Holding'in ve Genpa Telekomünikasyon'un yönetim kurulu başkanıydı. Bu şirketler de birer aile şirketiydi. Genpa'nın icra kurulu başkanlığını yeğen Fatih Erdem yapıyordu. Holding'in birçok şirketinde de yönetim kurulu üyesiydi. Ve 28 Ocak 2015 tarihinde savcılığa Erdem Holding hakkında gelen bir ihbarla başlayan soruşturma yaklaşık 4 yıl sonra bir davaya dönüştü. Neden 4 yıl beklendi? Kim bu soruşturmada devreye girdi? Tam da tahmin ettiğiniz gibi Erdem ailesini soruşturmak pek de kolay olmadı. Ellerinde deliller olan kamu görevlileri ne zaman adım atmaya çalışsa karşılarında bir duvar gördü. Bu süreçte FETÖ borsası iddiaları ay yuka çıktı. Öyle ya, zengin bir iş adamı FETÖ'den sorgulanamıyordu. Üstelik emniyet ve savcılık kaynaklarından öğrendiğimize göre soruşturma Fatih Erdem'de sınırlı değildi. Zeynel Abidin Erdem ve oğlu da FETÖ'den soruşturuluyordu. Hatta bu süreçte Erdem ailesi fertlerinin pasaportlarına tahdit kondu. Sonra ne olduysa bir el tarafından bu kısıtlama kaldırıldı. Zeynel Abidin Erdem ortam sakinleşene kadar gelme diyerek oğlunu yurt dışına gönderdi. Bu süreçte Zeynel Abidin Erdem de savcının karşısına oturdu. Ancak hiçbir zaman anlattıkları savcılık dışına sızmadı. Üstelik iş adamı Erdem'e Bay Lok dahil birçok FETÖ suçlaması yapılıyordu. Yeğen nasıl tutuklandı? Sonuçta soruşturmayı sürdürme konusunda ısrar edenler sayesinde yeğen Fatih Erdem, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17 Aralık 2018 tarihinde tutuklandı. Yine de şanslıydı. Neden mi? Yıllarca, aylarca iddianame bekleyenlerden olmadı. 24 saat içinde, yani 18 Aralık'ta iddianamesi hazırlanıp mahkemeye sunuldu. Türk yargısı konu ayrıcalıklı kimi zenginler olunca rekor üstüne rekor kırıyordu. 7 sayfası FETÖ hakkında genel ifadelerden oluşan iddianame toplam 8,5 sayfadan oluşuyordu. İddianame ortaya çıkınca anlaşıldı. Erdem'in telefonunda M. Fatih Erdem adıyla kullandığı Bay Lok vardı. Üstelik program Zeynel Abidin Erdem adına kayıtlı ADSL hattından kullanılıyordu. Yani ilanı veren amca Erdem'in adına kayıtlı hattan. 19 Ekim 2018 tarihinde MASAK raporunu okuyunca gördük. Zeynel Abidin Erdem'in patronu olduğu şirketler, Fethullah Gülen'in talimatının ardından Banka Asya'da milyonlarca dolarlık hesaplar açmıştı. Şirketlerden sadece biri olan Genpa'nın durumunu iddianameden aktaralım. Şirket adına 31 Aralık 2013 tarihinde 500 bin dolar, 11 Kasım 2014 tarihinde 3 milyon 550 bin TL, 22 Ocak 2014 tarihinde 1 milyon 500 bin dolar, 28 Ocak 2014 tarihinde 5 milyon TL, 23 Ocak 2014 tarihinde 1 milyon dolar katılım hesapları açıldığı görülmüştür. Ortağı ve yönetiminde olduğu şirketlerin Bank Asya ile ilişkisi tam da Fethullah Gülen'in istediği gibi kurulmuştu. FETÖ lideri Gülen 25 Aralık 2013'te Bank Asya'ya para yatırın talimatı verdikten sonra neler olduğu MASAK raporunda yazıyordu. Örneğin Fatih Erdem'in icra kurulu başkanı olduğu Erdgaz için Bank Asya hesaplarında yapılan incelemelerde Aralık ayı bakiyesi sıfır görünüyordu. 24 Ocak 2014'te 500 bin dolarlık, 31 Ocak 2014'te 1 milyon dolarlık katılım hesapları açılmıştı. Diğer şirketlerde de durum aşağı yukarı aynıydı. Gülen istemiş, Erdem Holding yapmıştı. İddianamede göremesek de MASAK'ın 12 Şubat 2016 tarihli raporundan FETÖ'nün okulu Brooklyn Amity School'un hesaplarına Türkiye'den para gönderenler arasında Erdem ailesi şirketleri olduğunu öğrendik. Sonunda Fatih Erdem ifadesinde Bay Lok'unu kabul etti. Bir arkadaşının kandırarak yüklediğini söyledi. Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'ya yatan paraları da doğruladı. Ancak bunları şirketin doğal faaliyetleriyle açıkladı. Erdem etkin pişmanlıktan yararlandı. Birileri kendisine tutuklanmayacağını söylüyordu. Olmadı. Bay Lok'a Bank Asya'da milyonluk hesaplara rağmen 4 yıl süren dosya, tutuklandıktan bir gün sonra hazırlanan iddianame, bu sırada yurt dışına girişler, çıkışlar, pek bir tuhaf soruşturmaydı. Bütün arşiv silindi. Herkesten saklanan dava 5 Şubat 2019'da Hürriyet'te Damla Güler imzalı haberle ortaya çıktı. Toplam 4 cümlelik haber gazetede yayımlandı ama internetten apar topar kaldırıldı. Öğrendiğimize göre gazeteye gelen telefon bu konuda etkili olmuştu. Ertesi gün yani 6 Şubat'ta sanki Bay Lok ya da Bank Asya hesapları domates kuyruğundaki vatandaşınmış gibi değerli halkımız Erdoğan'a desteğimizi esirgemeyelim çağrısında bulunan ilanlar Zeynel Abidin Erdem'in fotoğrafı ve Türk bayrağı ile yayımlandı. Erdem dağılan imajını medyaya verdiği paralı ilanlarla topluyor, ben Erdoğan'ı seçtim, beni yargılamayın diyordu. Peki sildirilen sadece haber miydi? Bir zamanlar büyük insan, değerli fikir adamı muhterem Hoca Efendi dediği video dahil Zeynel Abidin Erdem'e ait geniş bir FETÖ arşivi internetten kaldırılmıştı. Diyeceksiniz ki sonra neler oldu? İddianame gibi mahkemede jet hızıyla sonlandı. 9 Mayıs 2019'da karar çıktı. Bu süreçte aleyhindeki delillerin yanı sıra tanıklar da Fatih Erdem'in karşısındaydı. Örnek olsun, FETÖ'nün iç dünyasındaki kritik isimlerinden itirafçı Fatih Aktaş Erdem'i iyi tanıyordu. Benim de katılmış olduğum Bank Asya ile ilgili İstanbul'daki bir toplantıda görmüştüm. 17-25'ten sonra Bank Asya'nın ekonomik olarak zorlandığı dönemde Bank Asya'ya yakın iş adamlarının davet edildiği ve Bank Asya'ya para yatırılmasına yönelik İstanbul Ataşehir'deki Anafen Koleji'nde yapılmıştı. Beni Bank Asya'nın genel müdürü davet etmişti. Toplantı Bank Asya'da çalışan ve bu kuruma yakın olan kişiler ile Türkiye çapındaki örgüt imamlarının olduğu bir toplantıydı. Tanıklar konuştukça Fatih Erdem de hatırladı. Mahkeme başkanının böyle bir toplantıya katıldınız mı sorusuna şöyle yanıt verdi. Birçok toplantıya davet edilmişimdir, katılmışımdır. Benim için önem arz edenleri mutlaka hatırlarım. Benim için önem arz etmeyenleri ancak böyle bir anımsatma olduğunda düşününce çıkarmaya çalışıyorum. Benim anımsayabildiğim kadarıyla Baylok içeriklerinde de ismi geçen Ercüment Solmaz beni çok yere davet ederdi. Beni böyle bir toplantıya davet ettiğini hatırlıyorum. İş adamları gelecek, sen de gel diye davet etmişti. Gittiğimde arabamı park edecek yer bulamadım. Demek ki toplantıya geç gitmiştim ve çok kalabalık bir yere gitmiştim. Konferans salonu gibi bir yerdi. En arkalarda bir yere oturmuştum, hatta ayakta kalmıştım. Konuşmalar oldu ama konuşmaların arasında mı girdim, sonunda mı girdim hatırlamıyorum. Bank Asya ile ilgili bir toplantı olduğunu gördüm. İlgimi çekmedi ve çıktım. Hafızasının biraz zayıf olduğu açıktı. Sonunda Fatih Erdem önce terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl 6 ay hapis aldı. Mahkeme cezanın 3'te 1 oranında etkin pişmanlıktan 6'da 1 oranında da iyi halden indirilmesine hükmetti. Sonuç olarak mahkeme Fatih Erdem'e FETÖ üyeliğinden 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Oğulda da Baylok var. Fatih Erdem etkin pişmanlıktan faydalandı ama hiçbir kritik bilgi de vermedi. Üstelik soruşturma da yeterince derinleştirilmedi. Neye göre diyebilirsiniz? Hani başında demiştik ya, Erdem ailesinde başkalarında da Baylok var diye. Zeynel Abidin Erdem oğlunu yurt dışına nasıl becerdiyse gönderdi diye. Ceza alan Fatih Erdem, nihayetinde Baylok yüklemekle kalmamış, FETÖ'nün mali yapısını yöneten Muhammed Ercüment Solmaz dahil birçok kişiyle de konuşmuştu. Kiminle mi? İddianameden aktaralım. Şüpheli Muhammed Fatih Erdem'in 178-280-İD numarası ile 208-114-İD numaralı Mehmet Rıza Erdem ismiyle kayıtlı kişilerle yazışmalar yaptığı tespit edilmiştir. Peki onca isim arasında dikkatimizi çeken Fatih Erdem'in mesajlaştığı bir diğer Baylok kullanıcısı Mehmet Rıza Erdem kimdi? Doğru tahmin ettiniz. Gazetelere ilan veren Cumhurbaşkanı'na aşkla bağlı Zeynel Abidin Erdem'in 1983 doğumlu oğlundan başkası değildi. Yani Zeynel Abidin Erdem'in oğlu da kuzeni gibi Baylok indirmiş, hatta kullanmış ama nasıl oluyorsa kendisine tanınan ayrıcalıkla pasaportunu kullanarak soluğu yurt dışında almıştı. Babasının verdiği ilanların yüzü suyu hürmetine bugüne kadar adını anan da olmamıştı. Ta ki bu kitaba kadar. Savcısı kim çıktı? Yukarıda Erdem Holding davasını soruşturan yargıyı eleştirdiğimizi anlamışsınızdır. Adamına göre muamele yaptığını gösterdiğimizi de fark ettiniz. Peki Muhammed Fatih Erdem ile ilgili bir günde 1,5 sayfalık yetersiz iddianame yazan savcıyı merak ettiniz mi? İsmet Bozkurt'tu. Hani bir önceki bölümde anlattığımız FETÖ borsası ağının adliye ayağında yargılanan isimlerden. Bu bölümün sonunda ise sormasak olmaz. Bozkurt gibi savcıları yargılıyor gibi yaparken bir gün onların yazdığı ya da yazamadığı başka dosyalar da hakkıyla masaya yatırılacak mı? Bilmiyoruz ama öyle görünüyor ki Erdoğan'ı gazetelere ilan verecek kadar seviyor imajı çizenler bazen bunu mecbur olduğu için yapıyordu. 9. Bölüm. FETÖ borsasının belgesi olur mu? Olur. Metastaz adlı kitabımızı okuyanlar FETÖ borsasının İzmir'deki ayağını biliyor. Genel kanı aksi yönde olsa da FETÖ İzmir'de her zaman çok güçlü olmuştu. Bir dönem Emniyet Genel Müdürü olan Celal Uzunkoya, İzmir için Kandil Dağı benzetmesinde bulunarak FETÖ'nün Kandil'i tanımını yapmıştı. Üstelik İzmir'deki gücünün en önemli ayağını şehrin zenginleri oluşturuyordu. FETÖ tasfiye sürecine girince zenginlerin yargılanması da para trafiğinin nereden nereye gittiğinin bilinmediği bir hal aldı. Metastazın ortaya çıkardığı ilişkiler İzmir'deki yargılamaların perde arkasını ortaya döktü. İzmir'in dışında yine pek de göze batmayan bir şehir Antalya'ydı. Metastaz Antalya'daki Fettah Tam İnce dosyasını açmış, 17-25 Aralık'tan sonra Zaman Gazetesi hisselerini dahi alan Tam İnce'nin Cumhurbaşkanı'nın avukatları aracılığıyla nasıl kurtulduğunun hikayesini anlatmıştı. Ama işin kurtulmanın ötesinde nereye kadar gideceğini biz de pek düşünemezdik. Hani Antalya'da cezaevine giren Cumhurbaşkanı avukatının öyküsünü hatırladınız mı? Bir daha hatırlatarak yolumuza devam edelim. Fettah Tam İnce'nin Antalya'da Lara Kundu'da Lares Otel isminde bir oteli vardı. Bu otel daha sonra Antalya'nın önde gelen zenginlerinden Cömertoğlu ailesine ait olan Delfin Oteller grubuna satıldı. Delfin Oteller grubu da 15 Temmuz'un ardından FETÖ soruşturmalarının hedefi oldu. Ne ilginçtir ki orada da işin içine Cumhurbaşkanı'nın avukatları karıştı. Olayı şöyle anlatalım. Delfin Oteller zincirinin Antalya Lara Kundu'da 4, Alanya'da ise 1-5 yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 oteli bulunuyordu. Delfin Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Cömertoğlu, Tolga Cömertoğlu ve Alper Cömertoğlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında darbeden 12 gün sonra 27 Temmuz 2016'da gözaltına alındı. Söz konusu isimler 13 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Darbeden 2 yıl sonra 2018 yılının Nisan ayında Cömertoğlu ailesi yeniden gözaltına alındı. Bu kez Alper ve eşi Mine Cömertoğlu tutuklandı. Ufuk ve Egemen Cömertoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Grubun yöneticileri FETÖ ile ilgilerinin olmadığına yönelik açıklamalar yaparken dava süreciyle birlikte yapılan suçlamalar anlaşıldı. İddianamede Alper Cömertoğlu, FETÖ'cü iş adamı Akın İpek ve İlyas Boydak ile ilişkide olmakla, Baylokçu bir dizi isimle görüşmekle suçlanıyordu. Cömertoğlu, FETÖ kurumlarına maddi destek sağlamakla, FETÖ imamlarıyla ilişkili olmakla da itham ediliyordu. Yalnız Alper değil, Mine Cömertoğlu'nun durumu da eşinden farklı değildi. Alper ve Mine Cömertoğlu hakkında FETÖ üyesi olma suçlamasıyla dava açıldı. 3 aylık tutukluluğun ardından önce Mine, ardından Alper Cömertoğlu cezaevinden çıktı. Tahliyelerin ardından bir kutlama yapıldı. Kutlamadan fotoğraf paylaşan Mine Cömertoğlu'nun paylaştığı mesaj dikkat çekiciydi. Bu zamanda yanımızda olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz. Kendini aklamak adına bizi bu sürece sokan o insanları Allah'a havale ediyorum. Lütfen onları takip eden bizi listesinden derhal çıkarsın. Bu mesajının ardından Mine Cömertoğlu'nun kendi hesabından bazı isimleri çıkardığı dikkat çekti. Peki Cömertoğlu kimlere sitem ediyordu? Kendini aklamak adına dediği mesajın hedefi kimdi? Herhalde anlamışsınızdır. Delfin Otelleri bir aile şirketiydi. Şirketin kurucusu dede Berat Cömertoğlu'ydu. Sonrasında oğulları Rüstem ve Ufuk Cömertoğlu babalarının mirasını sürdürmüştü. Ölen Rüstem Cömertoğlu'nun çocukları Yıldırım Cömertoğlu ve kardeşi Tolga Cömertoğlu şirkette 1/4 pay sahibiydi. Kalan yarısı ise Ufuk Cömertoğlu'nun oğlu Alper Cömertoğlu'nundu. Kısacası Yıldırım Tolga ile Alper kuzendi. İki kardeşten olma amca çocuklarıydı. İşte Mine Cömertoğlu'nun mesajının sırrı buradaydı. Alper Cömertoğlu ile kuzenlerinin arası 15 Temmuz sonrası açılmıştı. Mine Cömertoğlu'nun iması eşinin kuzenlerinin kurtulmak için kendilerini ateşe attığı yönündeydi. Dudak uçuklatan satırlar. Masamızda tahliyesinden bir ay sonra 10 Ekim 2018'de Alper Cömertoğlu'nun kuzenlerine Antalya 15. Noterliğinden çektiği bir ihtarname bulunuyordu. İhtarnamede Alper Cömertoğlu şirketin bölünmesi kararını AVB grubu olarak kuzenlerine bildiriyordu. Bu ayrılığın pek de dostça olmadığı şu satırlarda gizliydi. Özellikle bir kısım B grubu hissedarları, Yıldırım ve Tolga Cömertoğlu kastediliyor, ile aramdaki mevcut kişisel sorun ve anlaşmazlıklar bölünme gereksinimini daha da net bir şekilde ortaya koydu ve yine B grubu hissedarlarından Tolga Cömertoğlu'nun bir süreden bu yana şahsım ve ailem ile alakalı iftiraları, suçlamaları ve davranışları katlanılamaz bir boyuta varmış olup tahammül sınırlarını zorlamaya başladığından şirketimizin aklı selim bir şekilde makul ve adil bir şekilde bölünmesi hiçbirimizin kaçamayacağı bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır. İşte buradan sonra noter kanalıyla resmi kayda alınmış sözler insanın dudağını uçuklatacak türdendi. Bir süreden bu yana aktif ve pasifi ile A ve B grubu hissedarlar arasında bölünebilmesi için yapmakta olduğumuz çalışmalar, B grubunu temsil eden hissedarlar olarak bir süreden bu yana hakkımızda yapılmakta olan FETÖ-PDY soruşturması ile alakalı olarak sizlerin takipsizlik kararı alması, ben ve ailem hakkında açılmış olan ceza davasının derdest olmasını bir baskı unsuru ve tehdit unsuru yaparak hakkınızdan fazlası olan bölüşüme bizleri zorlamanız kabul edilemez bir davranıştır. Şu ana kadar üstü örtülü şekilde ima yolu ile yaptığınız bu dayatma son olarak yönetim kurulu başkanımız Ufuk Cömertoğlu'nun İstanbul'da avukatlığınızı yapmakta olan Sayın Ahmet Özer isimli avukat üzerinden babam Ufuk Bey'i bir dostu aracılığıyla haber göndererek ayağa çağırtmanız, bu görüşmede bu kez avukatınızın babama baskı yaparak bir an önce ceza davamızın duruşma tarihi olan 22 Kasım 2018'den önce bu işleri bitirmemiz, aksi halde sürecin aleyhimize yürüyeceğine mağdur olacağımızı ima ederek bir devlet büyüğümüzün avukatlığını da yapmakta olan avukatınızın siyasi güç kullanarak yargılanmakta olduğumuz dava sürecine müdahale edebileceğini söylemesi bizleri hayrete düşürmüştür. Sürekli olarak şirketimize kayyum atayarak bizleri şirketten el çektireceğiniz tehditleriniz artık son bulması gereken etik olmayan, dahası aile geleneğimiz ve geçmişimizi yok sayan kabul edilemez bir davranıştır. Dipnot: noter tebligatındaki yazım hatasını değiştirmedik. Ahmet Özer, ancak kastedilen avukatın doğru adı Ahmet Özel. Burada Ahmet Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da avukatlığını yapması kastediliyor. 10. ayrımın sonu. Sayfa 116.